Herkese merhaba, bu derinlemesini incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde Aslan Küçük Yıldız'ın Yularını Veren'in hikayesi başlıklı oldukça düşündürücü bir metni var.
Evet, gerçekten çarpıcı bir metin.
Seninle birlikte bu yularını vermek ne demek onu bir deşeceğiz.
Evet.
Kaynak ne gibi sonuçlar anlatıyor? Hani metin diyor ya, yularını bir verdin mi artık sadece yönlendirilen bir gövde oluyorsun diye.
Aynen öyle.
Bunu anlamaya çalışacağız. Bakalım hangi fikirler öne çıkacak? Hadi başlayalım.
Tabii.
Bence burada kilit nokta şu. Kontrolü kaybetmek sadece kişisel bir mesele değil. Yani bunun toplumsal hatta siyasi yansımaları var. Metin de zaten bunu nasıl küçük adımlarla başladığını gösteriyor.
Evet evet, o başlangıca çok vurgu yapıyor değil mi? Şey örneği mesela çok net. Bir küçük düğmeye razı oldun, sonra fark ettin ki ceketin gitmiş.
Hah evet. Ya da o klasik laf, hani bir kereden bir şey olmaz. İnsan merak ediyor, bu küçücük tavizler zinciri nasıl oluyor da kontrolün tamamen kaybına, o ceketin gitmesine yol açıyor. Metin nasıl açıklıyor bunu?
Bu sinsi bir süreç. Önce diyor kolunu kaptırırsın, sonra farkında olmadan tüm gövdeni bastırırsın.
Vay canına. Ve kritik cümle şu bence. Sen sustun, o çoğaldı. Yani senin sessizliğin, pasifliğin karşı tarafın alanını genişletiyor. İtiraz etmeyince güçleniyorlar adeta. Yani boşluk bırakıyorsun aslında.
Aynen, bıraktığın boşluğu dolduruyorlar ve sen farkına bile varmıyorsun belki, iraden başkasının kontrolüne geçiyor. Bu şey, zamanla bir tür öğrenilmiş çaresizliğe de dönüşebilir.
Anladım. Sessizlik bir tür zemin hazırlıyor yani karşı taraf için. Peki, bu bireysel başlayan kontrol kaybı nasıl daha genişliyor? Yani metin siyasete nasıl bağlıyor bunu?
İşte orası işin toplumsal boyutunu gösteriyor.
Hani şu zincir meselesi var ya, en yukarıdaki dışarıya kuyruğunu kaptırmış, içeridekiler de ona.
Evet, evet tam olarak o. Metin buna sorgusuz bir itaat, bir biat zinciri diyor.
Biat zinciri.
Bu zincirde artık kararlar nereden geliyor, kim yönlendiriyor, o belirsizleşiyor ya da işte dışarısı işaret ediliyor.
Peki sonuçları ne oluyor böyle bir yapının?
Sonuçları ağır. Metinde de sayılıyor zaten. Haksızlık, hukuksuzluk, ihanet, rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksızlık. Yani liste uzayıp gidiyor. Bayağı karanlık bir tablo çiziyor.
Evet ve tüm bunlar metnin kendi ifadesiyle genel bir çürümüşlük ve yozlaşma ortamı yaratıyor maalesef.
Bu çürümüşlük ve yozlaşma oldukça iddialı ifadeler. Metindeki en sarsıcı tespit neydi sence?
Ya bence en sarsıcısı, belki de en rahatsız edici olanı şu. Bu çürümüşlüğün, bu yozlaşmanın zamanla kanıksanması.
Yani normalleşmesi.
Normalleşmesi.
Evet, kaynak diyor ki hem yönetenler hem de halk, yani yönetilenler buna alışıyor o zamanla. O başta konuştuğumuz yönlendirilen gövde olmak sıradan bir hale geliyor.
Bu çok fena bir durum ama.
Farkında bile olunmuyor belki de. İşte durumun vahametini kaybetmesi bence en tehlikeli aşama bu.
Bu alışma hali gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Peki toparlayacak olursak metnin ana fikri, ana mesajı ne diyebiliriz kısaca?
Özetle şunu diyor metin. Kontrolünü, yani mecazi anlamda yularını bir kere başkasına kaptırdın mı, yönünü de onlar çizer. Net.
Ve bu süreç, hani o başta dediğimiz gibi, çok küçük, masum görünen ödünlerle başlar ama sonunda hem bireyi hem de toplumu etkileyen çok büyük sonuçlara yol açabilir. Kaygan bir zemin yani.
Anladım. O zaman dinleyenler için üzerine biraz daha kafa yormalık son bir nokta bırakalım mı? Olur, tabii. Metin çok kısa bir yerde delilerden bahsediyor. Şöyle diyor, delilerin ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Şimdi bu kadar kontrolün, yönlendirmenin, biatın olduğu, her şeyin öngörülebilir olması istenen bir sistemde.
Evet.
Bu öngörülemez denen delilerin yeri ne olabilir sence?
Bu bir şey, başkaldırı ihtimali mi? Yoksa sistemin göz yumduğu bir anomali mi sadece? İşte bu soru belki de senin bu metin üzerine kendi yolculuğun için iyi bir başlangıç olabilir.